New South Wales'ta 145, Victoria'da 11 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Victoria'lılar kapanmanın planlandığı gibi 27 Temmuz Salı gecesi sona ermesini umuyorlar. Türkiye'de hızlı bir yükseliş gösteren salgında son 24 saatte 14.230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Sayın dinleyicilerimiz, son 24 saatte New South Wales'ta 145 toplum içi COVID-19 vakası tespit edildi ve bunların 76'sı toplum içinde bulaş halindeydi. Detayları programın ilerleyen dakikalarında dinleyeceksiniz. Sydney genelinde bugün itibariyle kapama 5. haftasına girdi. Eyalette dün 2 ölüm kaydedildi. Bunlardan biri 30'lu yaşlarının sonunda, önceden sağlık sorunları olmayan bir kadın ve bu Avustralya'da koronavirüsten ölen en genç kişi oldu. Mevcut salgın sırasında ölü sayısı 8 kişiye ulaşırken yetkililer aşılamanın artması için çağrıda bulunmaya devam ediyor. Başbakan Scott Morrison, eyalet başbakanı Gladys Berejiklian'ın talebi üzerine önümüzdeki haftadan itibaren New South Wales'a 90 bin ek Pfizer aşı dozunun teslim edileceğini söyledi. Başbakan ayrıca Avustralya'nın Pfizer ile gelecek yıl 60 milyon ve 2023'te teslim edilecek 25 milyon doz için bir anlaşma yaptığını da doğruladı. Victoria'lılar ise salgın başladığından beri girdikleri 5. kapamanın planlandığı gibi 27 Temmuz Salı gecesi sona ermesini umuyorlar. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, hafta sonu yaptığı açıklamada eyaletin bu hafta bazı kısıtlamaları hafifletmek için iyi bir konumda olduğunu, ancak bazı kısıtlamaların devam edeceğini söyledi. Son derece bulaşıcı Delta varyantının patlak vermesi nedeniyle 15 Temmuz'da eyalet çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 5 gün sonra bitmesi gerekiyordu ancak Salı gece yarısına kadar uzatılmıştı. Victoria pazar günü yerel olarak edinilmiş 11 yeni COVID-19 vakası kaydetti. Bunlardan tümü bilinen salgınlarla bağlantılı ve tüm bulaşıcı dönemleri boyunca karantinadaydı. Batı Avustralya'da ise 10 COVID-19 vakasıyla Fremantle'a yanaşmış halde bulunan BBC California gemisinden bir hafta sonra içinde bulaş vakalarının olduğundan şüphelenilen bir başka gemi de eyalete doğru yaklaşıyor. Güney Avustralya Başbakanı Mark McGowan, Darya Krishna gemisinin 20 mürettebattan 4'ünün solunum yolu hastalığı semptomları gösterdiğini ve iyi olmadıkları konusunda yetkilileri uyardığını söyledi. Bir mürettebatın durumunun ağır olduğu ve bugün helikopterle gemiden alınabileceği de belirtiliyor. Geminin bugün Fremantle açıklarında demirlemesi ve hafta içi limana yaklaşması planlanıyordu. McGowan, nakliye şirketlerinin COVID-19 bulaşının yüksek olduğu ülkelerde güvenlik protokollerini daha yüksek bir seviyeye çıkartmak gerektiğini söylüyor. Darya Krishna gemisi Endonezya'daydı ve McGowan, o ülkede yaşanan travmatik durum göz önüne alındığında mürettebatın kıyıdan ayrılmaması gerektiğini söyledi. Muhalefet lideri Anthony Albanese, hükümetten daha iyi bir mali destek talep edenlere destek verdi. Sendikalar, federal hükümete JobKeeper'ı eski durumuna getirme çağrılarını sürdürüyor. Nine Network'e konuşan Albanese, federal hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.
If the circumstances were right before, they're right now. The circumstances are at least as dire as they were.
Albanese, JobKeeper için koşullar öncesinde neyse şu anda da öyle. Koşullar en az o zaman olduğu kadar vahim. Ne isim koyacaklar umurumda değil. JobKeeper yerine başka bir şey de diyebilirler ama daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu işletmeleri kaybederseniz size daha pahalıya mal olur çünkü bir şeyi yok ettikten sonra inşa etmek bu işletmelerin sürmesini desteklemekten daha maliyetli diyor. Ekonomistler New South Wales, Victoria ve Güney Avustralya'daki kapamaların ekonomiye günde 300 milyon dolara mal olduğunu tahmin ediyorlar. Bu arada hafta sonu Sydney ve Melbourne'de gerçekleştirilen büyük protestolardan sonra sağlık yetkilileri ve siyasi liderler bu durumun COVID-19 vakalarını azaltma çabalarını etkileyebileceğinden endişeliler. Kapama karşıtı protestocular şu an polis tarafından aranıyor ve New South Wales polisi katılımcıları belirlemek için bir görev gücü oluşturuyor. Halkı fotoğraf ve video göndermeye çağıran polise şimdiye kadar 5500 ihbarda bulunuldu. Polis Sydney'de 63 göstericiyi tutukladı. Bunlardan 35'ine polis memuruna saldırmaktan, görevli memurlara direnme ve kasten polisin işlerini yapmaya engelleme suçlamalarıyla işlem yapıldı. Victoria'da ise 6 protestocu tutuklandı ve düzinelerce kişiye para cezası kesildi. Verilen para cezalarının artması bekleniyor. Epidemiyologlar, bulaş takipçilerinin vakaları birbirlerine bağlamakta ve ev içi bulaşı takip etmekte zorlanacağını söylüyorlar. Sağlık uzmanları hafta sonu yaşanan olayların etkisinin günlük vaka sayılarına yansımasının en az 48 saat süreceğini söylüyor. Yaşanan olaylar Avustralya siyasetini de etkiliyor. Avustralya Liberal Parti'nin en önemli isimlerinden biri olan eski Queensland Başbakanı ve Brisbane Lord Belediye Başkanı Campbell Newman, partinin artık temel değerlerini savunmakta başarısız olduğunu öne sürerek partiden istifa etti. Eski eyalet başbakanı yaptığı açıklamada, hükümetin COVID-19'a verdiği sert tepki nedeniyle insanların geçim kaynaklarının, işlerinin ve özgürlüklerinin yok edilmesine tanık olduğunu ve bunun son damla olduğunu söyledi. Newman, Avustralyalıları güvende tutmanın önemli olduğunu ancak özgür kalabilmenin de eşit derecede önemli olduğunu söylüyor ve bu iki kavramın birbirini dışlamaması gerektiğini belirtiyor. Liberal Parti'nin değerlerinin merkezinde yer alan bireysel özgürlük ruhunu onurlandırmakta başarısız olduğunu söylüyor. Türkiye'de ise koronavirüsü salgınında vaka sayısında hızlı bir yükseliş görünüyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 14.230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" uyarısında bulundu. "Ve şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesidir, kontrolü ele alalım" dedi. Türkiye'de Delta varyantıyla vaka sayıları giderek artıyor. Türkiye'de 18 yaşından büyük 23 milyon kişi ise henüz aşı olmadı. Sırası geldiği halde ikinci dozu yaptırmayanların sayısı da 17 milyon. Yeni bir dalga uyarısında bulunan uzmanlar, bu dönemi aşısız karşılamak büyük risk uyarısında bulunuyor. İngiltere'den gelen bir haber de Delta varyantı nedeniyle giderek daha fazla aşılanmamış genç insanın hastalanarak hastaneye yattığı belirtiliyor. Türkiye'de en son paylaşılan tabloya göre en fazla aşı uygulanan il ise Muğla oldu. Bunu Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya takip etti. En az aşı yapılan il ise Bitlis oldu. Bitlis'i Şanlıurfa, Mardin ve Siirt izledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir diğer tweetinde ise COVID-19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız sıkıntıları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanımızı kaybettiğimizi hatırlayın. Sağlık aşısız yenilmez. Aşınızı olun ifadesini kullandı. Türkiye'de COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 50.821 kişi. Bu arada salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gidemeyen çok sayıda Avrupa'da yaşayan gurbetçi, yaz tatilini geçirmek için Edirne Kapıkule sınır kapısında büyük kuyruklar oluşturuyor. Haziran'dan bu yana Türkiye'ye karayoluyla gelen yolcu sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Türkiye'de hem siyaset hem halk bugünlerde mülteci sorunu ve kaçak göçmenleri tartışıyor. Özellikle de sosyal medyaya düşmeye başlayan görüntüler bu olumsuz havayı tetikliyor. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı "Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadeledir" açıklamasına tezat bir açıklama dün AK Parti Gaziantep Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar Twitter'dan yaptığı açıklamada "Göçmen sorunu Suriyeli boyutunu çoktan aştı. Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli tartışma konusu olmaya namzet. Ensar retoriği sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilmezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Tayyar'ın açıklamalarına değinerek şunları söyledi.
Tweet atmaktan daha çok Genel Başkan'la, Tayyip Erdoğan'la ne yapıyoruz biz? Nereye varacak bu işin sonu demesi gerekiyor. İzlediği politika yanlış, ne yaptıklarını bilmiyorlar, sınırlarımız kevgine dönmüş durumda. Türkiye AK Parti yüzünden adeta mülteci, sığınmacı kampı haline getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Türk askerinin Afganistan'a gitmesini istiyor. Avrupa Birliği mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. AK Parti tamam diyor. 128 milyar dolarımız buharlaştırıldı. AK Parti 3-5 kuruş için maalesef Türkiye'yi bu hale düşürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geç saatte yayınladığı kısa bir videoda ortaya yeni bir iddia attı.
Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Bu konuyu kuklacı ve kuklaları ile çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan Batı'dır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahallelerinizi ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Ama asıl iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Erdoğan, sakın tenezzül bile etme o paraya. Sana halkımızın vereceği tek izin sarayının 1150 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci almandır.
Türkiye'de son günlerde konuşulan bir başka konu ise iktidarın sosyal medyayı düzenlemeye yönelik çalışmaları.
Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.
Meslek örgütleri ise bunun asıl amacının haberin yayılmasını önlemek olduğunu iddia ediyor. Konu ile ilgili Gazeteciler Derneği Başkanı Sibel Güneş ve Uluslararası Yayıncılık Enstitüsü Türkiye Komitesi Başkanı Kadir Gürsel'in açıklamaları ise şöyle.
Yurttaşların doğru habere erişimini engellemek amacıyla yeni bir yöntem arayışı ise bu yeni gelişme, Türkiye'de demokrasinin yeşermesine katkı sağlamayacağını düşünüyoruz.
Haberler genellikle son yıllarda iktidarın pek de çıkarlarına hizmet etmiyor. Çünkü Türkiye kötü gidiyor. Türkiye'de her şey, hemen hemen her şey kötüye gidiyor. En başta ekonomi olmak üzere. Bu kötüye giden şeylerin önümüzde öngörülebilir gelecekte düzeltilmesinin de pek mümkün olmadığı görülüyor. İşte iktidar da aslında bunu görüyor. Çünkü iktidarın asıl amacı burada haberin yayılımını önlemek.
Bu arada son günlerin bir başka konusu olan dışarıdan fonlanan gazeteciler ve vakıflara bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un yönetim kurulunda olduğu KADEM'in de eklendiği bildiriliyor. KADEM'in Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu, Avrupa Birliği Yardım Fonu gibi birçok fondan katkı aldığı görünüyor. Türkiye'de son zamanlarda değişmeyen konu ise ekonomi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa dün yaptığı açıklamada sadece Haziran ayında iflas eden esnaf sayısının %94, kapanan şirket sayısının ise %116 arttığını söyledi. Türkiye'de Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Başkanı Bendevi Plandöken ise esnaf için can suyu kredisi istedi.
İşte 16 ay, 15 ay kapalı kalan iş yerlerinin açılması için de böyle bir can suyuna ihtiyaç var.
Memleketi Konya'da halka seslenen Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sert bir konuşma yaptı.
Eğer millet ızdırap içindeyken birilerinin servetleri milyar dolarlarla yurt dışında hesap ediliyorsa susmak değil konuşmak vaktidir. Geri çekilmek değil hesap sormak vaktidir.
Spor haberlerine baktığımızda Türkiye son olimpiyat şampiyonu Çin Halk Cumhuriyeti'ni yenen Filenin Sultanları'nı konuşuyor. Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı dünkü karşılaşmada Çin'i 3-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci maçında 27 Temmuz'da İtalya ile karşılaşacak. Bu arada ilk madalya haberleri tekvandodan geldi. Milli tekvandocu Hakan Reçber 48 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi. 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ikinci madalyayı getiren isim oldu. Bugün ise Türkiye'yi temsilen 5 branşta 9 sporcu madalya mücadelesi verecek. Avustralya'da bu haftaya yüzmede kazandığı bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile giriyor. Bugünkü 100 metre kelebek finalinde yarışacak olan Emma McKeon, ülkenin olimpiyatlarda çift altın madalya kazanan ilk sporcusu olabilir. McKeon'ın bu olimpiyatlarda yüzmenin 7 dalında yarışıyor ve hepsini kazandığı takdirde tek olimpiyatta bir Avustralyalı'nın en büyük başarısı olacak. Avustralyalı kadın hokey ve su topu takımları bugün karşılaşmalarına devam edecekler. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 30 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 12, Sydney güneşli 20, Melbourne erken saatlerde yağış olabilir 16, Adelaide de aynı erken saatlerde yağış olabilir 16, Perth'te artan yağış görüyoruz 20, Hobart yağış ihtimali var 13, Wollongong genelde güneşli 20, Newcastle güneşli 20, Brisbane'de güneşli 21, Cairns'te güneşli 27 ve Darwin'de genelde güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz, ben Mert Balkanlı.